Ayrım 8.
Gardner çifti üstelik Washoe'nun konuşmayı yeni öğrenme çağındaki 9-24 ay bir insan yavrusuyla kıyaslanabilecek düzeyde bir dil yeteneğine sahip olduğunu öne sürüyorlardı. İşte bu iddia konuşma yeteneğinden yoksun oldukları için hayvanlar aleminin diğer üyeleriyle insan arasında ciddi bir mesafe olduğu yolundaki rahatlatıcı düşünceye ölümcül bir darbe vuruyordu. Kuşkusuz Washoe'nun başarıları insanın konuşma diline ait bazı ifadeleri öğrenen başka insansı maymunlarınki gibi etkileyiciydi. Washoe, çevresindeki insanların kendisiyle sürekli işaret diliyle konuşmakla kalmayıp, aynı zamanda onun varlığında birbirleriyle de işaret diliyle konuştuğu son derece sosyal bir ortamda yetişmiş, sağır insanların kullandığı birçok işareti öğrenmişti. Yemek, içmek, gıdıklanmak, diş fırçası gibi şeylerle ilgili işaretleri biliyor, aç işaretini örneğin kapıyı açmak, kutuyu açmak, musluğu açmak gibi farklı durumlar için kullanabiliyordu. Bazı işaretleri nesnelerin genel anlamlarını ifade ederken çok doğru kullanabiliyordu. Örneğin gerçek bir köpeği ya da resmini gördüğünde, hatta bir köpek havlaması duyduğunda köpek işareti yapıyordu. Gardner çifti, Washoe'nun işaretleri özgün bir şekilde birleştirerek kendisinde öğretilmemiş bir bileşik sözcük oluşturma yeteneğine özel önem vermekteydi. Bu, onlara göre Washoe'nun kullandığı işaretlerin anlamını gerçekten bildiğini gösteriyordu. En çok bilinen örneklerden biri, Washoe'nun ilk kez gölde yüzen bir ördek gördüğünde su ve kuş sözcüklerinin yerine geçen işaretleri birleştirerek su kuşu işaretini yaratmasıydı. Washoe ayrıca eliyle göğsüne şeklini çizerek önlük sözcüğü için özgün bir işaret bulmuştu. Washoe kendi alanında bir öncü olsa bile insana ait dil bariyerini geçtiği iddia edilen tek insansı maymun değildir. Pennsylvania Üniversitesi'nden David Premack değişik bir teknik kullanmış ve Sara adındaki yavru şempanzeyi işaret yerine plastik semboller kullanmayı öğretmişti. Değişik renk ve şekillerdeki bu sembollerin arkası metal kaplıydı ve şempanze ya da yeticisi tarafından mıknatıslı bir tahtaya yapıştırılıyordu veya hareket ettirilebiliyordu. Plastik sembollerin tanımladıkları nesnelere renk ve şekil olarak benzememesine dikkat edilmişti. Sarıya bir sembolin, örneğin muz, başkasının elma, çikolata, Jim, Mary, Sarah ve bunun gibi anlamına geldiği öğretilmişti. Ver ve yerleştir gibi eylemleri temsil eden semboller de vardı. Böylece Sara, Jim ver çikolata, Sara sembollerini tahtaya doğru sırada dizerek tam bir cümle kurabiliyordu. Sara bazı çok karmaşık cümlelerde söyleneni de uygulayabiliyordu. Bu da davranışının kelime sıralamasını öğrenmenin çok ötesinde dilin hiyerarşik yapısını yani gramer ve sentaksi bilmesinden kaynaklandığı izlemini veriyordu. Örneğin öğretici kişi tahtaya Sara yerleştir, muz, tabak, elma, kova cümlesini yazdığında Sara meyveleri istenen kaba doğru biçimde koyuyordu. Premack'a göre bu Sara'nın cümlenin gramer yapısını anladığını, yerleştir fiilinin hem muzun tabağa hem de elmanın kovaya konmasını kapsadığını anladığını gösteriyordu. Premack, Sara'nın bu cümleyle kendisinden isteneni yerine getirebilmesi için kelime sırasının ötesine geçerek, çünkü yerleştir sözcüğü hem bir sonraki hem de daha ilerideki bir sözcüğe işaret ediyordu, bir sözcüğün cümlenin başka bir bölümüyle bağlantılı olduğunu kavraması gerektiğini ileri sürüyordu. Böylece 1970'li yıllarda konuşma diline sahip olma yolunda en azından bazı şartları yerine getiren ve dolayısıyla bizimle onlar arasındaki son engeli de yıkan bazı insansı maymunların insanlığın kapısını çaldığı düşünülüyordu. Bu hayvanlar görünürde olan ya da olmayan nesneleri ve hatta fiilleri ifade eden semboller kullanabiliyorlardı. Yeni elde ettikleri bu bilgiyi kendileri için kullanabiliyor ve özgün bileşimler yapabiliyorlardı. Böylece dil bilimcilerin insan diliyle hayvan iletişimi arasındaki farklardan biri olduğunu söylediği açık uçluluk ya da yaratıcılık şartını yerine getiriyorlardı. Ayrıca cümlenin gramer yapısını temelde anlıyor görünüyorlardı. Bu yeterli değil miydi? İnsan dilini tanımlamak için başka ne gerekir? Belirtmemiz gerekir ki dilin açık bir tanımının olmayışı bütün bu tartışmaları daha da belirsizleştirmiştir. İnsanlar şimdiye kadar ihtiyaç duyulmayan sınırları çizmeye çalıştıkça tanımlar sürekli değişmiştir. İnsan dili başka her şeyden o kadar çok ve açıkça farklıydı ki bu farklılıkların neler olabileceğine ilişkin ayrıntılı ölçütler çok yeni sayılır. Ancak daha sonra Occam'ın usturası bıçağı kurbanlarını almaya başladı. Akıllı Hans etkisi, yani şempazelerin eğiticilerinden herhangi bir şekilde işaret almaları ya da şempazelerin davranışlarının daha basit ve itiraf edelim ki daha az heyecan verici yorumları ortaya çıktı. Belki de şempazelerin gerçek bir dil yeteneği hiç yoktu. Belki sihirbazın numarasına katılan kadın ortadan ikiye kesilmemişti. Belki de tanık olduklarımız sahibinin belli belirsiz hareketlerini gören ve ona göre tepki veren akıllı bir köpek ya da atın yaptıklarından daha olağanüstü değildi. Gerçeği bulabilmemiz için dikkate almamız gereken 3 çeşit daha basit açıklama. Occam'ın usturasının bıçağının 3 darbesi vardır. Bunlar sadece şempazelerin insan dilini öğrenme yeteneklerine değil, insansı yetenek ve akıl iddialarının ileri sürüldüğü bütün hayvan davranışlarına uygulanabilir. Bu 3 açıklamayı daha önce ele aldığımız akıllı Hans etkisi, yani yapılacak bir deneyden önce beklenen sonucun belirlenmemesi, sonucun şaşırtıcı olup olmadığının doğru değerlendirilmesi için ve karmaşık davranışların basit, gösterişsiz açıklamaları olabileceği kuralının, sihirbazın kadını kesme numarasında kaydırılabilen ayrı bölmeleri olan kutuların kullanılması gibi dikkate alınmaması olarak sıralayabiliriz. Açıklamaların her birini insansı maymunların konuşabildikleri yolundaki iddialara uygulayarak tartışacağız. Çünkü konu, eğer dikkatli olmazsak ne kadar yanıltılabileceğimizi gösteren özellikle iyi bir örnektir. Şempazelerle ilgili araştırmalardan alınacak dersler, bütün öteki hayvan türlerine ve akıllı ya da karmaşık hayvan davranışı örneklerine uygulanabilir. Bu demek değil ki, şimdiye kadar ele aldığımız örnekler, örneğin kuşların yiyecek saklaması ya da vampir yarasaların besinlerini bölüşmeleri gibi mutlaka yanıltıcıdır. David Sherry'nin kuşların tohumların saklandığı yüzlerce yeri koklamak ya da hep aynı yere bakmak gibi basit yöntemlerle değil de bellekleriyle bulduklarını gösterebilmek için ne kadar dikkatli davrandığını hatırlayalım. Ama kanıt olarak ileri sürülen her şeyin ne kadar dikkatli ele alınması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Şimdi artık şempazeler ve dil yetenekleriyle ilgili iddiaların sıkı bir incelemeye ne kadar dayanabileceğine bakabiliriz. Eğer bu söylediğimin umut kırıcı olduğunu düşünüyorsanız, Noel Baba'ya ya da sihirbaza en azından yarım akıllı da olsa kim inanmak istemez ki? Bunun elemeyi geçen hayvanlarda bilinçle ilgili kanıtları daha iyi anlayabilmemizi sağlamayı amaçladığını hatırlamaya çalışın. Occam'ın ustarasının budamasına rağmen ayakta kalacak kanıtlar gerçekten dikkate değer olacaktır. Bunlar, eğer bütün yanlış bulma çabalarına ya da basit açıklamalar yapma girişimlerine rağmen hala ayakta durabiliyorsa iyi birer kanıt olmalıdır. Böylece hayvanlarda daha üst düzeyde zihinsel yeteneklerin varlığına işaret eden bulgulara baktığımızda, bunu bir sonraki bölümde yapacağız, İskambil kağıtlarıyla ev yapmadığımızdan emin olabiliriz. Bu yüzden bundan sonraki birkaç sayfada oyun bozanlık yapmamıza ses çıkarmayacağınızı umuyorum. Şempazelerle ilgili araştırmalarda akıllı Hans etkisinin nasıl ortaya çıkabileceğini tahmin edebiliriz. Washoe ile Sara'nın konuşmayı öğrenme yetenekleri, hem eğitimleri hem de daha sonra kendilerine uygulanan dil testleri sırasında insanlarla yakın ilişki içinde olmalarına bağlıydı. Washoe'nun uykuda olmadığı tüm zamanı bir ya da daha çok insanla birlikte geçiyordu. Gün içindeki faaliyetleri, yemeği, banyosu, oyun zamanı ve eğitimi tıpkı bir insan yavrusununki gibiydi ve bu faaliyetler sırasında yanında hep bir insan vardı. Öğrendiği işaretleri ne ölçüde anladığını ve kullanabildiğini belirlemek için yapılan testlerde de yanında bir insan bulunuyordu. Sara'ya gelince, yetişkinlik çağını bir laboratuvarda geçiriyor olsa da henüz 9 aylıkken bir insan ailesi tarafından alınıp bir yıl süreyle bakılıp büyütülmüş, daha sonra da insanlarla teması son derece yakın ve sık olmuştur. Onun testleri de tahtaya sembolleri yerleştiren ve doğru yaptığında onu ödüllendiren bir insan tarafından uygulanmıştır. Sara'nın eğitimi için büyük çaba harcayan Anne Premack 1976 yılında şöyle yazmıştı. Şempanze yetiştiren insanların Tıpkı kendi çocuklarından olduğu kadar büyük beklentileri vardır. Ve şempanzeleri bu düzeye ulaşamazsa çok üzülürler. İnsan yavrusundan başka hiçbir yaratık bir yavru şempanze kadar şefkat duygusu yaratmaz. Kocaman yuvarlak gözleri, nazik bir kafası vardır. Ve aynı yaştaki bir insan yavrusundan çok daha uyanıktır. Bir şempanze yavrusunu kucağınıza aldığınızda uzun, titreyen kolları ve bacaklarıyla vücudunuzu sarar. Bunun etkisi müthiştir. Onu eve götürmek istersiniz. Böylece şempanze tarafına baktığımızda insanların vücut dilini öğrenebilmek için oldukça fazla fırsatı sahip olduklarını, insanların ise genç öğrencilerinin öğrendiklerini iyi sergilemeleri ve doğru olanı yapmalarını kazanılmış hak gibi beklediklerini görüyoruz. Bu durumda istemeden belli belirsiz hareketler yapma olasılığı istemeden olduğuna inanıyorum. Çünkü kasten kandırma belirtisi yok, çok ciddiye alınmalıdır. İşte bir yavru şempanzeyi yetiştirmenin tüm güçlüğüne ve duygusal sarsıntılarına katlanarak ona işaret dilini öğreten Amerikalı psikolog Herb Terrace da daha sonra tarafsız düşünerek belli belirsiz hareketler yoluyla işaret vermenin büyük ölçüde var olduğuna karar vermiştir. Terrace'ın şempanzesinin adı Nim'di ve onu yetiştirirken daha önce yapılanlardan farklı tek şey hem eğitimin hem de test seanslarının videoya kaydedilmesiydi. Bu da demekti ki Nim'in yapılan belli belirsiz hareketleri işaret olarak kullanma yeteneği sınanırken insanların o anki değerlendirmelerinden bağımsız olarak elde daha sonra istenildiği kadar izlenilebilecek kalıcı ve kesintisiz bir kayıt bulunacaktı. Terrace şunu ortaya çıkardı. Nim'in davranışı büyük ölçüde eğiticisinin ne yapmakta olduğuna ya da o anda ne yapmış olduğuna bağlıydı. Eğiticinin bundan haberi olmasa bile. Video kasetlerini dikkatle izleyen Terrace gördü ki Nim, örneğin sarılmak gibi bir işaret yaptığında çoğu zaman eğitici birkaç saniye önce aynı işareti kısmen ya da tamamen yapmış oluyordu. Terrace, eğitimin son bir yılı içinde Nim'in jestlerinin sadece %10'unun kendiliğinden ya da tümüyle kendine ait olduğunu, %40 kadarının da eğiticisinin yaptıklarının doğrudan taklidi olduğu sonucuna vardı. Bundan daha da dikkat çekici olanı, ilk anda Nim'in kurduğu düşünülen ver içecek gibi cümleler için Terrace'in yaptığı yorumlardı. Nim, bu cümlelerden biri olan ver içecek ifadesini bir cümle oluşturmayan içecek verden. İçecek ver cümlesinin İngilizce karşılığı olan drink give cümlesi İngilizcenin gramer yapısına göre doğru değildir. Çok daha fazla kullanıyordu. Ancak Nim ver işaretinin istediğini elde etmenin en iyi yolu olduğunu öğrenmişti. Eğer eğiticisi Nim istiyor içecek sorusunu sorduysa yapması gereken tek şey daha önce denediği ve etkisini test ettiği ver işaretini yapıp buna eğiticisinin biraz önce yaptığı içecek işaretini eklemekti. Böylece Nim istiyor içecek sorusuna ver içecek gibi uygun bir karşılık verilmesiyle oluşan görünüşte anlamlı olan ikili bir sohbetin muhtemelen çok daha basit bir açıklaması olabilecekti. Terrace ayrıca Nim'in durumunun istisnai olmadığını, Vachon'un mevcut bazı filmlerinde onun da bir insanın biraz önce yaptığı hareketi taklit ettiğinin görüldüğünü ileri sürdü. Örneğin montajlanmış bir görüntüde Beatrice Gardner saat kaç şimdi diye soruyor, Vachon da saat yemek, saat yemek şeklinde cevap veriyordu. Kuşkusuz bu çok etkileyiciydi. Ancak aynı görüntülerin montajlanmamış aslına bakıldığında konuşmanın şöyle geçtiği görülüyordu. Gardner önce yemek bana, daha bana işaretlerini yapıyor, ardından Vachon ona yiyecek bir şey veriyordu. Gardner daha sonra teşekkür işaretini yapıyor ve bunun ardından saat kaç şimdi diye soruyordu. Dolayısıyla Vachon'un bu soruya saat yemek diye karşılık vermesi hiç de şaşırtıcı değildi. Çünkü eğiticisi bu iki işareti de biraz önce kullanmış ve karşılığında yiyecek almıştı. Bununla birlikte Teras'ın da belirttiği gibi şempanzelerin eğiticilerinden işaret alacak kadar akıllı olması ve eğiticinin biraz önce yaptığı bir işareti yaparak istediklerini elde edebileceklerini bilmeleri onların mesaj almadan doğru işareti yapamayacakları anlamına gelmez. Sadece şempanzelerin yapabildikleri iddia edilen şeyleri eğiticiden işaret almadan başardıklarından emin olmak için son derece dikkatli davranmalıyız. Başka bir deyişle akıllı Hans etkisinin var olduğu gerçeği bunun her zaman etkili olduğu anlamına gelmez. Ama şempanzelerle ilgili daha şaşırtıcı iddiaların kabul edilebilmesi için bu olasılığın saf dışı edilmesi gerekir. Böylece nasıl ki Oscar Fungst çok zaman önce bir hayvanı cevabı bilmeyen ya da yanlış bilen bir kişinin yanında sınayarak belli belirsiz hareketleri algılamanın etkilerini ortaya çıkardıysa aynı şeyin şempanzelerle de yapılması düşünülmüştü. Eğer şempanzeler kendilerinin neden söz ettiğini bilmeyen biriyle birlikteyseler nasıl davranacaklardı? Sarah, üzerinde akıllı Hans etkisi olup olmadığını bulmaya çalışan David Premack, testleri plastik sembollerin diline tamamen yabancı birine yaptırdı. Sonuç umut kırıcıydı. Çünkü Sarah'ın performansı dikkati çekecek ölçüde düşmüştü. Sembolleri o zamana kadar yapabildiği gibi cümle oluşturacak biçimde sıraya koyamıyordu. Bunun yerine onları rastgele diziyor ve daha sonra sıraya koymaya başlıyordu. Şempanzelerle ilgili deneylerin eleştiricilerinden Jean ve Thomas Sibiok'un da belirttiği gibi eğer Sarah eğiticisinden işaret yerine geçecek kasıtsız bir hareket bekliyorsa yapması beklenen işte tam da buydu. Eğiticisi için kabul edilebilir bir sıralama yapıncaya kadar sembollerin yerini değiştirip duracaktı. Premack daha sonra Gardner çiftinin yaptığı gibi kasıtsız hareketlerle işaret vermeyi önleyebilmek için daha da sık kontroller geliştirdi. Bu testlerde ya hiç insan bulunmuyor ya da bulunsa da şempanzenin ne gördüğünü bilmiyordu ve dolayısıyla hayvanın hareketlerini yansız olarak aktarabilecekti. Burada bu deneylerin ayrıntılarına ve insanlardan gelen işaret olabilecek kasıtsız hareketlerin bütünüyle ortadan kaldırıp kaldırılmadığına ilişkin tartışmalara girmeyeceğiz. Ancak bu deneylerin sonunda üzücü bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Deneyler ne kadar kontrollü yapılır ve şempanze insan etkileşimine meydan vermemek için ne kadar sıkı tedbir alınırsa şempanzelerin performansı o kadar gerilemektedir. Tabii ki bazı nesneler ve eylemlerle işaretler ve semboller arasında bağlantı kurulabilmektedir. Ama bu kadarını köpekler ve atlarda yapabilir ve bu yaptıklarına dil adını vermeyiz. Şempanzelerin cümle yapısını bildiklerine ilişkin daha abartılı iddialar ise bir video kameranın acımasız ışığı altında o kadar etkileyici görünmemektedir. İnsanların istemeden işaret olabilecek hareketler yapmalarının bu kişiler yaptıklarının hiçbir şekilde farkında olmayabilir ve hayvana yardımcı olduklarını öğrendiklerinde şaşkınlığa düşebilirler. Şempanzelerle ilgili araştırmalarda özellikle tehlikeli olabileceğini gördük. Çünkü bu hayvanların eğitiminde sosyal ilişki ve birlikte yaşama başarının şartlarındandır ve her iki tarafında duygusal katılımı projenin yürümesi için de belki de zorunludur. Ancak insanlarla hayvanların temas halinde olduğu durumlarda her ne kadar akıllı Hans etkisi çok güçlü ve kurtulması zor da olsa çözmemiz gereken tek sorun değildir. Akıllı hayvanlardan şaşırtıcı sonuçlar çıkarılmasına yol açabilecek ikinci ve daha sinsi bir sebep daha vardır. Bu da insan beyninin sadece öyle görmeyi istediği için gerçekte olmayan bağlantılar ve rastlantılar bulma konusundaki olağanüstü yeteneğidir. Bu tabii bütünüyle çok kötü bir şey değildir. Evrim tarihi boyunca insanlar ve öteki hayvanlar farklı şeyler ya da olaylar arasındaki bağlantıları görmekte kazanç sağlamışlardır. Belli bir bitkiye dokunmanın kaşıntıya yol açacağı ya da kara bulutların yağmur yağacağı anlamına geldiği gibi. Yaşamın rastlantılardan oluştuğunu ve düşünmek yerine bu bağlantıları kurabilmek ve neyle karşılaşacağını bilerek hareket etmek, tabii ki el yordamıyla davranmak ve her yeni durumda şaşkınlığa düşüp zarar görmekten iyidir. Ancak bunun da şu tehlikesi vardır. Bağlantı kurmaya ve anlam aramaya çalışırken bazen sonuca çabuk varabilir ve gerçekte bağlantılı olmayan olaylar arasında ilinti kurabiliriz. Batılı inançlar işte böyle ortaya çıkar. Eğer bir defa iki olayın birbirini izlediği görülmüşse insanlar genellikle sanki A her zaman B'yi izliyormuş gibi davranacaklardır. Bir merdivenin altından geçmekten uğursuzluğa yol açacağı varsayımıyla kaçınacaklar ve böylece nereden geçtikleriyle geçtikten sonra ne olacağı konusunda gerçekten bir ilinti olup olmadığını keşfetme fırsatına hiçbir zaman sahip olamayacaklardır. Aslında bizler batıl inançlara o kadar bağlı, bağlantı kurmaya o kadar meraklıyızdır ki gerçekte birbiriyle ilgisi olmayan iki olay arasında ilinti olduğunu varsayma hevesimizi hem bilimcilerde hem de sıradan insanlarda görülür. Dizginlemek için istatistik adı verilen bir bilim dalı geliştirmek zorunda kalınmıştır. İstatistikçilerin, deneylerin ya da gözlemlerin sonuçlarını uyguladıkları ve aslında belli bir sonucun bizi ne kadar heyecanlandırması gerektiğini gösteren bir P olasılık değeri vardır. Örneğin bir madeni parayla 3 kez yazı tura attığımızda üçünde de yazı gelmesinin olağanüstü bir durum olduğunu düşünebiliriz. Ama hilesiz bir parayla bile bunun gerçekleşme olasılığı 8'de 1'dir. Bu ise hiç de büyük bir rastlantı ve heyecanlanacak bir olay değildir. Bunun gibi eğer siz ve ben birlikte yazı tura atsaydık, ikimize de yazı gelmesinin şaşırtıcı bir rastlantı olduğunu düşünebilirdik. Ama aslında bunun da gerçekleşme olasılığı 4'te 1 gibi yüksek bir olasılıktır. İstatistikçilerin P'yi ya da heyecanlanma değerini hesaplama yöntemleri, P ne kadar düşükse o kadar çok heyecanlanmaya hakkınız var demektir. Öteki olasılıkları da belirlemekten geçer. Aynı parayla 3 kez yazı tura atılması ve 3'ünde de yazı gelmesi durumunda bunun dışında 7 olasılık vardır. Şöyle: yazı, tura, yazı. Yazı, yazı, tura. Yazı, tura, tura. Tura, yazı, yazı. Tura, tura, yazı. Tura, tura, tura. Tura, yazı, tura. Bu 8 olasılıktan biri gerçekleşmiştir ve dolayısıyla sonucun gerçekleşme şansı gördüğümüz gibi 8'de 1'dir. Sizinle benim aynı anda yazı tura atmamız durumunda ise 4 olasılık vardır. Siz, ben. Yazı, yazı. Yazı, tura. Tura, yazı. Tura, tura. Dolayısıyla İkimize de yazı gelmesi olasılığı 4'te 1'dir. İkimize de aynı tarafın gelmesi olasılığı ise yarı yarıyadır. Çünkü ikimizin de yazı ya da ikimizin de tura atması olasılığı mevcut 4 olasılığın yarısını oluşturur. Bunun anlamı ise şudur: hayvan davranışıyla ilgili bir deneyi değerlendirirken ve bu özellikle araştırmacıların sonucun çok önemli olduğuna ve o hayvanın yetenekleriyle ilgili çarpıcı bilgiler vereceğine inandığı bir deney ise, o sonucun sadece şans eseri ortaya çıkma olasılığının ne olduğunun belirlenmiş olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü sonucun bizi ne kadar heyecanlandırması ya da heyecanlandırmaması gerektiğini ancak o zaman bilebiliriz. Örneğin David Premack'ın Sara ile ilgili deneyini ele alalım. Premack'ın iddiasına göre Sara'nın yerleştir muz tabak elma kova komutu verildiğinde doğru hareketi yapması onun cümlenin hiyerarşik ve gramer yapısını anladığını gösteriyordu. Oysa Sarı'ya iki çeşit meyve ve iki çeşit kap sağlanıyor ama Herb Terras'ın belirttiği gibi sadece tek bir hareket yapması isteniyordu. Yani tüm test süresi içinde belli bir meyveyi belli bir kaba koyması bekleniyordu. Dolayısıyla yerleştir sözcüğü hem muz tabak hem de elma kova talimatına gönderme yapıyordu. Çünkü zaten başka bir seçenek yoktu. Başka bir deyişle bu deneyin olası sonuçları zaten sınırlıydı. Ve bu yüzden ortaya çıkan sonucun sadece şansa bağlı olarak gerçekleşmemiş olma olasılığı da yüksekti. Eğer yerleştir talimatı alta koy, al ya da yıka gibi birkaç alternatiften biri olsaydı, işte o zaman Sarah'ın yerleştir sözcüğünü iki talimatla ilişkilendirmesi gerçekten dikkate değer olurdu. Eğer Sarah al, elma, muz, tabak, yerleştir, şeftali, kutu, elma, sepet ya da Sarah yıka, elma, kırmızı, tabak, yerleştir, muz, yuvarlak, tabak gibi karmaşık bir cümleyi anlayabilseydi, cümle yapısını kavrayabildiğine ve yerleştir ile al gibi sözcüklerin hemen arkalarından gelen değil de cümlenin daha sonraki bölümünde yer alan sözcüklerle ilgili olduklarını kavradığına inanabilirdik.